Ayrım 15, sayfa 325. Sosyalleşme ve sosyal gelişim. Bundan önceki bölümlerde sosyal psikoloji kuram ve süreçleri kişi grup düzeyinde inceledik. Mikro düzeyde diyebileceğimiz bu bakış açısından kişiler arası ilişkiler, etkileme ve uyma, tutumlar ve tutum değişimi, sosyal biliş ve grup dinamiği ön plana çıktı. Bu bölümde ise bakış açımızı genişleterek kişinin toplumla ve kültürle ilişkilerini inceleyeceğiz. Bu makro düzeyden bakıldığında en önemli konuların sosyalleşme, sosyal gelişim ve kültür benlik ilişkileri olduğunu görüyoruz. Sosyalleşme ve sosyal gelişim konularını bu bölümde kültür benlik ilişkilerini de son bölümde inceleyeceğiz. Sosyalleşme ve sosyal gelişim. Sosyalleşme insan yavrusunun toplumun bir üyesi haline gelmesidir. Yani ailesinin, akraba ve komşuluk çevresinin, kent ve köyünün ve nihayet ulusun bir parçası olduğunu öğrenmesidir. Büyümekte olan çocuk etrafındakilerle etkileşim sonucu onlarınkilere benzer davranışlar geliştirecektir. Böylece tek tek kişiler yerine toplumun üyeleri olan birbirlerinden farklılıkları olduğu gibi birbirlerine büyük benzerlikler de gösteren toplumsal bireyler oluşur. Sosyalleşme terimi daha çok sosyolojide kullanılır ve çevrenin çocuk üzerindeki etkisini ön plana çıkarır. Sosyal psikologların bir kısmı bu terimi reddeder. Bunun nedeni bu kavramın çocuğu bir anlamda pasif olarak görmesi ve çocuğun da kendine has özellikleriyle çevresini şekillendirmesi gerçeğini göz ardı etmesinden kaynaklanır. Gerçekten de çocuk doğuştan var olan genetik özelliklerinin de etkisiyle çevre onu etkilediği kadar o da çevreyi etkilemeye başlayacaktır. Bu nedenle sosyal psikologlar sosyalleşme kavramı yerine sosyal gelişim kavramını tercih ederler. Biz bu ayrımı belirtmekle beraber burada her iki kavramı da kullanacağız. Hatırlanabileceği gibi kitabın ilk bölümünde sosyal psikolojinin tarihsel gelişmesi içinde de bu temel sorun ele alınmıştı. Sorulan soru şu idi: kişisel farklılıklara ve çeşitli güdülenmelere rağmen insanlar nasıl oluyor da benzer davranışlarda bulunarak bir sosyal düzen kurabiliyorlar? Özellikle 19. yüzyılda bu sorunun cevabı sosyal felsefede aranırken bugün aynı soruyu cevaplayabilmek için sosyalleşme süreci incelenmektedir. İnsanın sosyalleşmesi çok karmaşık bir süreçtir. İnsan etrafında bulunanların her gün karşılaştığı sayısız olayların ve kişilerin içinde bulunduğu sosyoekonomik kültürel koşulların, gelenek, töre ve yasaların, fiziksel çevrenin ve sayılmakla bitmeyen daha pek çok etkenin etkisindedir. Bu etkenlerin karmaşık etkileşimi sonunda insan bir kişi olarak belirir. Bu etkenlerin oluşturduğu karmaşık bütün hiçbir zaman iki ayrı insan için tıpatıp aynı olmayacağından, hiçbir kimse bir diğerinin tıpatıp aynısı değildir. Bu çevresel etkenlerin yanında kalıtım yoluyla geçen pek çok özelliğin de kişiyi belirleyici ve başkalarından ayırıcı önemi vardır. Genel nüfus içinde çok az sayıda görülen tek yumurta ikizlerinin dışında hiç kimsenin katılımsal gizil parantez potansiyel yapısı bir başka kimseninkinin aynı değildir. İnsanın biyolojik bir varlıktan sosyal bir birey haline dönüşmesi böyle sayılamayacak kadar çok etkene bağlıysa sosyalleşme süreci nasıl incelenebilir? Aslında etkenlerin sayı ve çeşidinin çokluğu bir süreci inceleyemeyiz anlamına gelmez. Nitekim kişilik, zeka gibi insan davranışı ile ilgili hemen her konuda da pek çok etkenin söz konusu olduğunu bilmekle beraber bunları incelemekteyiz. Araştırmacılar sosyalleşme olgusunu çeşitli yönleriyle ele almışlardır. Örneğin bağımlılık, saldırganlık, taklitle öğrenme, bağımsızlık, başarı güdüsü, cinsiyetle ilgili rollerin öğrenilmesi ve ahlak gelişmesi konularında sosyalleşme süreci etraflıca incelenmiştir. Çeşitli sosyalleşme konularını iki grupta toplayabiliriz. Birinci grup kişilik ya da benlik gelişimidir. İkinci grup ise bilişsel gelişimdir. Birinci gruba yukarıdaki konulardan cinsiyetle ilgili rollerin öğrenilmesi, bağımlılık, bağımsızlık, saldırganlık, başarı güdüsü gibi alanlardaki sosyalleşme süreci girer. İkinci gruba ise öğrenme, zeka gelişimi, düşünme ve algı gelişimi gibi konular girer. Doğal olarak kişilik gelişimi ile psikanaliz gibi kişilik kuramları, bilişsel gelişimle Piaget'in bilişsel gelişim kuramı gibi bilişsel kuramlar ilgilenmiştir. Bu konuların hepsine burada eğilmek olanına sahip değiliz. Onun için kültürler arası ölçmeye ve karşılaştırmalı araştırmaya konu olmuş olan ahlak gelişmesi konusunu bir örnek olarak ele alacağız. Bu konunun bir özelliği de hem kişisel gelişim hem de bilişsel gelişim sürecinde ele alınmış olmasıdır. Böylece bu konuyu kişisel (parantez Freud ve bilişsel (parantez Piaget ve Kohlberg) kuramsal yaklaşımları açısından inceleyeceğiz. Bir başka örnek olarak da saldırganlığa değineceğiz. Saldırganlık da sosyalleşmenin sosyal psikolojide incelemeye en çok konu olmuş bir alt konusudur. Ahlak gelişimi. Günümüzde ahlak gelişimine eğilen gelişim psikologları ve sosyal psikologlar ahlak gelişiminde ya duygusal, güdüsel etkenlere ya da bilişsel etkenlere önem vermektedirler. Bu etkenler Freud'un ve Piaget'in sosyalleşme kuramlarında ilk defa etraflıca incelenmiş ve sonraki kuramsal ve görgül gelişmeler konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur. 1. Freud'un ahlak gelişimine yaklaşımı. Freud, ahlak ve kişilik gelişimini duygusal, güdüsel bir süreç olarak ele almıştır. Burada Freud'un kuramına etraflıca girmemize olanak yoktur. Konuya sadece ana hatlarıyla değineceğiz. Freud, duygusal, güdüsel, ahlak gelişimini id, ego ve süper ego ilişkilerindeki denge kavramına bağlamaktadır. Id, parantez alt ben, kişiliğin psişik enerji deposu olarak nitelendirebileceğimiz bilinçaltı kısmıdır. İd, insanın doğuşundan itibaren sahip olduğu tüm güdülerinin toplamıdır ve temel olarak cinsiyet ve saldırganlık güdülerinden oluşur. İd, sürekli olarak isteklerine doyum arar. Burada ego, parantez ben, önem kazanmaktadır. Ego, kişinin çevresiyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan kişiliğin gerçekçi ve uysal öğesidir. İd'in isteklerine ancak egonun amaca yönelik işleyişi doyum sağlayabilir. Bundan ötürü id sürekli olarak isteklerini karşılaması için egoya baskı yapar. Bu baskı bilinçaltı id isteklerinin egoya, yani bilinç düzeyine çıkma çabası şeklindedir. Ego bilinçlidir ve id'in isteklerinden toplumca kabul edilenlerin bilinç düzeyine çıkmasına izin verir. Diğerlerini bastırma mekanizmasını kullanarak bilinç altında tutar. Egonun hangi isteklerin bilinç düzeyine çıkmasına izin vereceğini, hangilerini ise bilinç altında tutması gerektiğini belirleyen süper ego (parantez üst bendir). Süper ego çocukluk devresinde çocuğun büyükleriyle olan etkileşimi sonucu gelişir ve toplumsal yasakları içerir. Yasakları içeren süper egonun bir bölümü bilinçli, diğer bölümü ise bilinçaltıdır. Çünkü bir kısım yasaklar bilincin daha tam olarak gelişmediği çok küçük yaşlarda öğrenilmiştir. Süperego, vicdan ve ego idealini içerir. Ego ideali çocuğun nasıl bir kimse olmak istediğini yansıtır. Bu yapısal analize göre toplumun kuralları süperego yoluyla kişiliğin bir parçası haline gelir. Böylece kişi dışarıdan onu gözleyenler olmadığı durumlarda da kendi kendisinin gözcüsü olarak o toplumun ahlak kurallarına uyar. Güçlü ve gerçekçi bir ego, itten gelen ve doyum isteyen, daha ziyade cinsel ve saldırgan güdülerle süper egonun bazen aşırıya kaçan yasaklamaları arasında sağlıklı bir denge kurulabilir. Bu durumda hem ahlak gelişimi yeterlidir hem de psikolojik sağlık yerindedir. Bu dengenin bozulduğu hallerde eğer süper ego ağır basarsa kişi suçluluk duyguları içinde bunalır. Eğer it ağır basarsa kontrolsüz taşkın davranışlar görülebilir. Freud ayrıca kişiliğin zaman içindeki gelişimi üzerinde de etraflıca durmuştur. Kişilik gelişimi ve ona paralel olarak ahlak gelişimi belirli psikoseksüel devrelerden geçerek gerçekleşir. Şöyle ki, bir devredeki biyolojik ve psikolojik gereksinimler yeterince karşılanmamışsa o devrede bir miktar enerji saplanıp kalır ve bir sonraki devredeki gelişim de bundan zarar görebilir. Ayrıca o devredeki gereksinimlerin yeteri kadar karşılanmamasının yaratacağı olumsuz sonuçlar etkisini ileriki yıllarda da gösterir. Örneğin hayatın birinci yılına rastlayan oral devresinde beslenme ile ilgili gereksinimleri yeterince karşılanmamış olan bir kimse, karşılanmamış olan bir kimse yetişkinlik devrinde içki, sigara, tiryakiliği, fazla konuşma, sakız çiğneme gibi ağızla ilgili aşırı davranışlar gösterebilir. Ahlak gelişimi için en önemli devre 3-4 yaşlara rastlayan Ödipal devre ile bunun sonuçlanmasıdır. 5 yaş. Parantez 5 yaş. Bu devrede çocuk karşı cinsten olan ebeveynle aşırı düşkünlük gösterir. Bu düşkünlükten kurtulması için hem cinsi olan ebeveyniyle özdeşleşmesiyle mümkün olur. Freud bu devrede özellikle erkek çocuğun psikoseksüel gelişim üzerinde durmuştur. Şöyle ki annesine, bu devrede aşırı düşkün olan çocuk annenin sevgisi için babayı rakip olarak görmektedir. Ancak diğer taraftan babasını da sevdiği için ona karşı duyduğu olumsuz duygulardan dolayı kendini suçlu hissetmektedir. Bu suçluluk duygusu Freud'a göre vicdan gelişiminin temelini teşkil eder. Çocuk bu suçluluk duygusundan ancak anneye sahip olma isteğinden vazgeçip babaya benzemeye çalışarak kurtulabilir. Böylece erkek çocukların babalarıyla, kız çocukların da anneleriyle özdeşleşmesi, onların kendi cinsiyetleriyle ilgili toplum tarafından belirlenmiş rolleri ve kuralları da öğrenmeleri demektir. Freud bu kuram ışığında kişilik ve ahlak gelişiminin ana hatlarının ilk 5 yılda tamamlandığını ve 6 yaşından sonra kuramsal bakımdan önemli başka bir gelişmenin olmadığını ileri sürmüştür. Freud kuramının görgül yöntemlerle doğrudan denenmesi pek söz konusu olmamakla beraber üçlü kişilik yapısı ve gelişim devreleri kavramları psikoloji, sosyal psikoloji, hatta antropoloji, psikiyatri, sosyoloji gibi bilimlerde yaygın bir şekilde etkili olmuştur. Ancak bazı araştırmalar bu kuramın fazla katı ve dar çerçevesinin genişletilmesi gereğini savunmuşlardır. Freud'u izleyen ve neo-Freudçu olarak nitelendirilen bazı kuramcılar, örneğin Erikson (parantez 1950-1964) ve Sullivan (parantez 1953), Freud'un dar bir biyolojik gelişim çerçevesinin dışına çıkarak sosyal etkenlere de önem vermişlerdir. Örneğin Erikson kişilik ve ahlak gelişimini yetişkinliğe uzanan 8 devrede incelemiştir. Parantez 1950. Freud'un vicdan gelişimi hipotezini Sears, McCobby ve Levin (parantez 1957) ana babanın (parantez dolayısıyla toplumun standartlarının çocuk tarafından benimsenerek bir iç kontrol sisteminin geliştirilmesi olarak tanımlamışlardır. İncelemeleri ana babanın çocuklarına sevgi göstermelerinin ve aile içinde sağlam, durağan ilişkilerin çocuklarda ileri ahlak gelişimi meydana getirdiğini göstermiştir. Oedipus kompleksinden gelişen süperegonun ahlakı kontrol ettiği görüşü günümüzde araştırmacılar tarafından fazla benimsenmemektedir. Çünkü bunu kanıtlayan görgülü veriler pek yoktur. Psikanalitik görüş bugün süperegodan çok egonun gücü üzerinde durmaktadır. Diğer taraftan da çocuk yetiştirme yollarının ve özellikle çocuğa uygulanan ceza türünün vicdan gelişimine etkisi çeşitli araştırmalara konu olmuştur. Bu araştırmaların Freud'un kuramından benimseyip inceledikleri kavramlar suçluluk duygusu ve vicdan gelişimidir. 2. Cezalandırma türünün vicdan gelişmesine etkisi. Çocukta vicdan ve ahlak gelişmesi konusunda yapılan çeşitli araştırmalar, parantez, örneğin Alan Smith 1960, Aaron Freud 1961, Hoffman ve Saltstein 1967, çocuklara sık sık uygulanan güç gösterisinin, parantez yani çocuğu dövmek, bodruma kapamak, cezayı bırakmak gibi fiziksel cezanın çocukta zayıf vicdan gelişimi, parantez yani yetersiz iç kontrol meydana getirdiğini göstermiştir. Acaba çocuğu dövmek ya da kuvvet kullanarak cezalandırmak niçin çocukta zayıf vicdan gelişmesine yol açar? Çocuk bir yaramazlık yaptığı zaman dayak yerse yaptığının karşılığını ödemiş demektir. Yaptığını tamir etmek ve onun kötü sonuçlarını düzeltmek için düşünmesine ya da başka bir şey yapmasına gerek kalmamıştır. Ayrıca dövülmek çocukta anne babaya karşı kızgınlık yaratır. Dolayısıyla çocuk kendi yaptığının kötü bir şey olduğunu öğrenip kendini suçlu göreceğine kendini döveni suçlar. Nihayet bir disiplin tekniği çocuğa taklit edilebileceği bir model sağlar. Kendini döven anne babasının saldırganlığını çocuk taklit edecek ve kızdığı zaman o da bir başkasını dövecektir. Böylece fiziksel ceza çocuğa vicdanlı olmayı değil, saldırgan olmayı öğretir. Hoffman ve Saltstein (parantez 1967) fiziksel olmayan psikolojik disiplini ikiye ayırmışlardır. Bunlardan birisi sevgiyi esirgeme, diğeri de kanıt göstererek inandırma olarak tanımlanabilir. Sevgiyi esirgeme, dövme gibi bir cezadır. Dövmeden farkı fiziksel olmayıp psikolojik olmasıdır. Çocukla konuşmamak, ona aldırmaz bir şekilde davranmak ya da onu artık sevmediğini söylemek, söylemek sevgiyi esirgeme yollarıdır. Kanıt göstererek inandırmada ise çocuğun davranışının başkasına, parantez ana babasına, kardeşine, arkadaşına ya da bir başkasına yaptığı zarara çocuğun dikkati çekilir. Böylece çocuğun kendisini bir başkasının yerine koyması, parantez empati kendini bir başkasının yerine koyabilmek, olayları başkalarının bakış açısından görebilmek, başkalarının duygularını anlayabilmek ve başkalarını anlamada gerçeğe yakın olabilmek şeklinde tanımlanmaktadır. Parantez empati geliştirmesi sağlanır. Başka bir deyişle çocuk davranışının sebep olduğu zararı anlar. Başkasının acısına, üzüntüsüne kendisinin sebep olduğu fikri empati ile birleşince çocuğun yaptığı davranıştan ötürü suçlu hissetmesine ve pişmanlık duymasına yol açar. Böylece çocuk kendi kendini cezalandırmaya, yani iç kontrol parantez vicdan geliştirmeye başlamış olur. Demek ki çocukta vicdan gelişimi için önemli olan şey çocuğun yaptığı kötülük karşılığı ceza çekmesi değil, kötülük yaptığı kişinin yerine kendini koyup onun için üzülmesi, onun gibi hissetmesi ve yaptığından pişmanlık duymasıdır. Ceza ancak bunu gerçekleştirebilirse kötü davranışının bir daha tekrar edilmemesini sağlar ve çocukta vicdan gelişimine katkıda bulunur. Bu nedenlerle sevgiyi esirgeme ve özellikle kuvvet kullanarak cezalandırmak, parantez fiziksel ceza ahlak gelişimi için kanıt göstererek inandırma kadar etkili disiplin türleri değildir. Bu ele alış bilişsel öğeleri de kapsamaktadır. Özellikle bir başkasının durumunu anlamak bilişsel bir süreçtir. Bu bakımdan ahlak gelişimine bilişsel yaklaşımlar burada ön plana çıkmaktadır. 3. Ahlak gelişimine bilişsel yaklaşımlar Piaget ve Kolkberg. Piaget ve Kolkberg ahlak gelişimini kural, yasa ve daha yüksek ilkelerin öğrenilmesini içeren bilişsel bir yaklaşımla incelemişlerdir. A. İsviçreli psikolog Piaget uzun yıllar parantez 1948-1960 çocukta bilişsel gelişimi en ince ayrıntılarına kadar araştırmış ve devresel gelişmeleri içeren bir kuram ortaya atmıştır. Doğal gözlem yöntemine dayanan bu araştırmalardan şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. İ. Değişik yaşlardaki çocuklar düşünce ve problem çözümlerinde niteliksel farklılıklar gösterirler. 2. Her çocuk belirli bir devre dizisinden geçerek bilişsel gelişmesini tamamlar. Bu devreler kültürel ve toplumsal farklara karşın evrensellik gösterir. 3. Her devrede bir önceki devrelerin bir sentezi yapılır ve problem çözümüne daha etkili, ussal bir yaklaşım geliştirilir. Piaget çocuğun bu özellikleri gösteren ve gittikçe daha soyutlaşan bir usa vuruş sistemini içeren 4 devreden geçtiğini öne sürmüştür. Burada bu bilişsel devrelerin ayrıntılarına girmeyeceğiz. Piaget tarafından bilişsel gelişime paralel olarak ortaya çıktığı belirtilen ahlak gelişimi devreleri ise iki tane olarak kavramlaştırılmıştır. Dışa bağlı devre ve özerk devre. Dışa bağlı devrede ahlaki gerçekçilik söz konusudur ve çocuk yetki taşıyan kimselerce belirtilen kuralları mutlak olarak kabul eder. Özerk devrede ise birey kuralların durumsal gereksinimlere bağlı olarak değiştirilebileceğini anlar. Ahlak gelişimi süreci içinde kuralların nasıl algılandığının yanında yapılan hatanın öneminin nasıl algılandığı da değişir. Dışa bağlı devrede çocuklar bir hatanın ne kadar ciddi olduğunu o hatanın yol açtığı zararla parantez yani sonucuyla ölçerler. Özerk devredeki çocuklar ise hatayı yapan kimsenin gerçek niyetine daha çok önem verirler. Piaget çocuklara karşılaştırmalı hikayeler okuyarak hikayelerdeki çocukların hangisinin daha yaramaz olduğunu, parantez yani hangi hatanın daha ciddi olduğunu söylemelerini istemiştir. Hikayelerden birini uyarlayarak verelim. Ayşe adında bir küçük kız vardı. Annesine hoş bir sürpriz yapıp bir nakış şekli kesmek istedi. Fakat makası kullanmayı iyi bilemediği için kazayla kendi elbisesinde büyük bir delik kesti. Fatma adında bir küçük kız vardı. Annesi evde olmadığı bir gün annesinin makasını alıp onunla oynamaya başladı. Fakat makası kullanmayı iyi bilemediği için kazayla kendi elbisesinde küçük bir delik kesti. Dışa bağlı ahlak gelişimi devresinde bulunan 7 yaşın altındaki küçük çocuklar daha fazla fiziksel zarara sebep olduğu için Ayşe'nin daha yaramaz olduğunu söylemişlerdir. Özellikle ahlak devresinde bulunan 8 yaşın üstündeki çocuklar ise bunun tersi fikirdedirler. Çünkü onlar Ayşe'nin niyetinin iyi, Fatma'nınkinin ise kötü olduğunu göz önüne almışlardır. Demek ki küçük yaşlardaki ahlak anlayışı kuralların mutlak ve nesnel olduğu varsayımına dayanmaktadır. Yaşın büyümesiyle yetişkinlerin kurduğu bu kuralların kişiye ve duruma bağlı olabileceği fikri ve davranışın altında yatan niyetin önemi ortaya çıkmaktadır. Yaşla değişen bir başka husus da ceza anlayışıdır. Piaget ceza çekici ve telafi edici, parantez karşılayıcı ceza türlerini ayırt etmiştir. Ceza çekici ceza bir hata yapmanın bu hata karşılığı cezasını çekmesi demektir. Örneğin top oynarken cam kıran Ali'yi dövmek ya da bir daha top oynamasına izin vermemek böyle bir cezadır. Buna karşılık Ali'nin harçlığını biriktirip camın parasını ödemesi telafi edici, parantez karşılayıcı cezadır. Çünkü burada Ali bir başkasına verdiği zararı karşılamaktadır. Telafi edici, parantez karşılayıcı ceza daha yüksek düzeyde ahlak gelişimine, parantez özerk devreye uygundur. Piaget araştırmalarında 6-7 yaştaki çocukların sadece %50'sinin ve 11-12 yaştakilerin %80'inin telafi edici cezayı tercih ettiklerini bulmuştur. Wrigsman parantez 1972 tarafından söz edilmiştir. Sayfa 109. Piaget'in ahlak gelişimi kuramını bitirirken Brown'un parantez 1965, Freud'un ve Piaget'in ahlak gelişimi kuramlarını nasıl karşılaştırdığını görelim. Brown'a göre her iki kuramcı da çocuğun dıştan yani yetişkinler dünyasından kuralları bilimsediğini ileri sürmüşlerdir. Ancak Freud bunu sadece dıştan içe alma sonucu yetişkin değerlerinin hiçbir değişikliğe uğramadan çocuğun süper egosunu oluşturuşu şeklinde kavramlaştırılmıştır. Piaget'te ise sadece bir içe almak yerine hazmetme söz konusudur. Şöyle ki dıştan alınan kurallar özerk ahlak devrinde çocuk tarafından durumsal özelliklere göre değiştirilebilmektedir. Piaget'in ahlak gelişimi kuramı ABD ve Batı Avrupa ülkeleri, parantez İsviçre, İngiltere, Almanya, Belçika dışında 8 değişik kültürel grupta da sınanmıştır. Parantez Nijerya, Gana, İsrail, Tayvan, Lübnan, Kongo, ABD'de yaşayan yerli gruplar ve Türkiye. Bu kültürel gruplarda yapılan araştırmaların hepsinde Piaget'in kuramının temelini oluşturan 3 boyutun her biri, parantez kuralların algılanış şekli, mutlak değişilebilir hataların algılanış şekli, sonuca göre, niyete göre, ceza anlayışı, ceza çekici, telafi edici dahil edilmemiştir. Bu yüzden bu araştırmaları birbirleriyle karşılaştırmak kolay değildir. Yine de Piaget'in ahlak gelişimi kuramının evrenselliği ile ilgili bulguyu sağlayan bu araştırmalara kısaca bir göz atalım. 7 yerli Amerikan kültüründe 6-18 yaş arası çocukların kuralların nasıl algıladıklarının incelendiği bir araştırmada parantez Havinghorst ve Neugarten 1955 Piaget'in kuramında ortaya koyduğu kuralların mutlak değil değişebilir olduğu anlayışına doğru bir gelişim gözlenmemiştir. Hatta bu kültürel toplulukların ikisinde iddia edilen tersine bir gelişim saptanmıştır. Özellikle geleneksel oyunlar söz konusu olduğunda çocuklar oyun kurallarının atalara saygı nedeniyle değiştirilemeyeceğini savunmuşlardır. Hataların öneminin sonuçta ortaya çıkan zararın büyüklüğüne ya da niyetin ne olduğuna bakılarak değerlendirilmesine ilişkin yapılan kültürel çalışmalarda Piaget'in bu konudaki savına ters düşen bulgular elde edilmiştir. Parantez Walster 1966. Piaget kuramındaki devrelerin evrensel ve kültürel özelliklerinden bağımsız olduğunu ileri sürmüştü. Oysa yapılan araştırmalar bu iddiayı ciddi şekilde sorgulamış ve varsayılan evrenselliğin mevcut olmadığını göstermiştir. B. Kolkberg, parantez 1969, Piaget'in kuramını geliştirmiştir. Kolkberg de Piaget gibi kültürel sınırları aşan, doğal olan ve bilişsel temele dayanan ahlak gelişimi devreleri üzerinde durmuştur. Kolkberg deneklerinde Piaget'in hikayelerinden daha karmaşık ve daha derin ahlaki çatışmalar içeren hikayeler okumuştur. Dolayısıyla da Piaget'in ikili devresinin ötesine geçerek altı devreli ergenlik ve yetişkinliğe uzanan ahlak gelişimi devreleri bulmuştur. Kolkberg'in araştırmalara dayanarak bulduğu ahlak gelişimi devreleri, parantez çizelge 15, giderek yükselen bir ahlak anlayışını içeren üç düzey ve bunların her birindeki iki devre ile belirlenir. Çizelge 15, Kolkberg'in ahlak gelişimi devrelerinin tanımlanması. Parantez Kolkberg 1969 sayfa 376 ve B 1992 sayfa 467. 1. Gelenek öncesi düzey. Bu düzeyde kişi iyi kötü, doğru yanlış gibi kültürel kural ve değerleri açıktır. Ancak bunları ceza ödül gibi fiziksel sonuçlarına göre ya da bu kuralları ortaya koyan kimselerin fizik gücüne göre değerlendirir. Bu düzey iki devreyi kapsar. 1. Devre itaat ve ceza yönetimi. Çizelge 15. Kolkberg'in ahlak gelişimi devrelerinin tanımlanması. Parantez Kolkberg 1969 sayfa 376 ve B 1992 sayfa 467. I. Gelenek öncesi düzey. Bu düzeydeki kişi iyi kötü, doğru yanlış gibi kültürel kural ve değerlere açıktır. Ancak bunları ceza ödül gibi fiziksel sonuçlara göre ya da bu kuralları ortaya koyan kimselerin fizik gücüne göre değerlendirir. Bu düzey iki devreyi kapsar. 1. Devre. İtaat ve ceza yönelimi. Bu devrede davranışın sonuçları o davranışın iyi ya da kötü olduğunu tayin eder. Bir davranış cezalandırılıyorsa kötü, cezalandırılmıyorsa iyidir. Cezadan kurtulmak ve yetkiye karşı tam riayet kendi başına değerlidir. Çocuk için büyüklerin sözünden çıkmamak önemlidir. Çünkü onlar büyük ve güçlüdür. Başın derde girmemesi önemlidir. 2. Devre, saf çıkarcı yönelim. Doğru davranış kişinin gereksinmelerini tatmin eden davranıştır. Pragmatik alışveriş kavramı, parantez, sen bana yardım et, ben de sana ederim. Sevgi, bağlılık ve adalet kavramı yerine geçerlidir. Çocuk ödüllendirilen davranışları yapar. Cezalandırılanlardan çekinir. 2. Geleneksel düzey. Bu düzeyde kişinin bir üyesi olduğu ailenin, arkadaş grubunun ya da çevrenin beklentileri kendi başına değer taşır. Seçilen referans grubunun doğru kabul ettikleri çocuğun gözünde de doğrudur. Buradaki tutum sadece sosyal düzen ve beklentilere uymak değil, aynı zamanda onlara sadakattir. Mevcut sosyal düzenin korunması ve desteklenmesi ve bu düzenin kurum ve gruplarıyla özdeşleşmek önemlidir. Bu düzey iki devreden oluşur. 3. Devre iyi çocuk eğilimi. Bu devrede iyi davranış, başkalarını memnun eden, onlara yardımcı olan ya da onlar tarafından takdir edilen davranıştır. Yaygın davranış normlarına uyma ön plandadır. Davranış niyete göre değerlendirilir. İyi niyetli olmak önem kazanır. Güven, sadakat, saygı, karşılıklı ilişkilerin devamlılığı ve minnettarlık önemlidir. 4. Devre, kanun ve düzen eğilimi. Bu devrede önemli olan başkalarını memnun edecek davranışlarda bulunmak değil, yerleşmiş kurallar ve sosyal düzeni korumaktır. Doğru davranış görevini yapmak, otoriteye saygı göstermek ve kural ve yasalara uymaktır. Kurulu sosyal düzen eleştirilmeden kabul edilir. 3. Gelenek üstü, parantez özerk ya da ilkeli düzey. Bu düzeyde geçerliliği ve uygulanırlığı olan ahlaki değerleri ve ilkeleri, bunları ortaya koyan grup ya da kişilerin yetkilerinden ve kişinin bu gruplarla özdeşleşmesinden bağımsız olarak tanımlama çabası görülür. İlk düzeyde otorite kişinin tamamen dışındadır. İkinci düzeyde kişi otoriteyi içselleştirmiştir. Ancak sorgulamaz. Bu üçüncü düzeyde ise kişisel otorite oluşur. Kişi kendi seçtiği üzerinde düşündüğü ahlak ilkelerine göre yargılarda bulunur. Bu düzeyde de iki devre vardır. 5. Devre, kontrat ve yasaya uygunluk yönelimi. Bu devrede doğru davranış, insan hakları ve toplum yararı gözetilerek toplum tarafından incelenip kabul edilmiş ilkelere uygun davranıştır. Bireylerin fikir ve değerlerinde farklılıklar gösterdiği bu devrede görüş birliğine varma teknikleri önemsenir. Ancak doğru ve yanlışın kişisel değer sorunu olduğu da kabul edilir. Yasal görüş kabul edilmekle birlikte topluma daha fazla yarar sağlayabilmek için yasaların değişebileceğine inanılır. Parantez bu bakımdan dördüncü devreden farklıdır. 6. devre. Evrensel ahlak ilkeleri eğilimi. Bu en yüksek devrede doğru ve yanlış, sosyal düzenin yasa ve kurallarıyla değil, kişinin kendi vicdanıyla ve kendi geliştirdiği ahlak ilkeleriyle tanımlanır. Bu ilkeler somut ahlak kuralları olmayıp genel soyut ilkelerdir. Bunlar evrensel adalet ilkelerini, insan haklarını ve insana saygıyı içerebilirler. Kolberg'e göre ahlak gelişimi çizelge 15'teki devrelerin sırasına göre olur ve bu sıralama değişmez. Bunun nedeni her devrede bir önceki devrede erişilen ahlak gelişiminin bir sentezinin yapılması ve onun ilerisine erişilmesidir. Ancak her birey 6. devreye kadar çıkmayabilir. Hatta Kolberg'in kendi araştırmalarına göre yetişkin bireylerin çoğu 4. devrede kalır. Kolberg ahlak devrelerini saptayabilmek için deneklerine 9 hikaye vererek her hikaye hakkında çeşitli sorular sormuştur. Bu hikayelerden bir örnek vererek Kolberg'in çalışmalarında ne tür hikayeler kullandığına bakalım. Avrupa'da Heinz adlı bir adamın karısı az rastlanan bir kanser türünden ölmek üzeredir. Doktorlar bir ilacın onu kurtarabileceğini söylerler. Bu ilaç aynı şehirde oturan bir eczacının keşfettiği bir çeşit radyumdur. Bu ilaç pahalıya mal olmuştur. Fakat eczacı ilacı maliyetinden de 10 misli fazlaya satmaktadır. Radiuma $200 verdiği halde ilacın küçük bir miktar için $2000 istenmektedir. Heinz tanıdığı herkesten borç alarak ancak $1000 toplayabilir. Eczacıya karısının ölmek üzere olduğunu söyler. Ondan ilacı ya daha ucuza vermesini ya da parasının yarısını sonra almayı kabul etmesini ister. Fakat eczacı hayır, ilacı ben keşfettim, ondan para kazanacağım diyerek Heinz'in isteğini kabul etmez. Bunun üzerine çaresiz kalan Heinz eczaneye girip karısı için ilacı çalar. Deneklere Heinz'in doğru mu yanlış mı yaptığı nedenleriyle birlikte sorulur. Doğru ya da yanlış yargılarından çok bu yargıların dayandığı ahlaki düşünce tarzı üzerinde durulur. Yukarıdaki hikaye için çeşitli devrelerdeki ahlaki düşünce tarzları için Kolberg'den aldığımız örnekleri görelim. Parantez 1969, sayfa 379-380. 1. Birinci düzey. Birinci devre cevapları. Parantez güdülenmeler ve gereksinme sonuçları göz önüne alınmaksızın davranış fiziksel zararla ölçülüyor. Evet, ilacı çalmalı. İlacı çalmak aslında kötü bir şey değil. İlaç için baştan para vermeyi de denedi. Zaten aslında çaldığı ilaç $2000 değil, $200. Hayır, ilacı çalmamalı. Büyük bir suç, izin almalı, zorla eczaneye girdi. Çok pahalı bir ilacı çalıp, eczaneye de kapıyı vesaire kırıp girerek çok zarara yol açtı. İkinci düzey, üçüncü devre cevapları. Parantez davranış güdüye ve davranışı yapan kişiye göre değerlendiriliyor. Bir davranış eğer ki iyi, özgecil, parantez diğer kam, bir güdüye dayanıyor ya da böyle bir kişi tarafından yapılıyorsa iyidir. Bunun tersi ise kötüdür. Evet, ilacı çalmalı, iyi bir kocanın yapması doğal olan bir şeyi yaptı. Karısını sevdiği için yaptığı bir şeyden dolayı onu suçlayamazsınız. Eğer karısını kurtaracak kadar sevmeseydi o zaman suçlanırdı. Hayır, çalmamalı. Karısı ölürse Heinz suçlanamaz. Yasal yollarla yapabileceği her şeyi karısını sevmediği ya da kalpsiz olduğu için yapmamış değil. Bencil ve kalpsiz olan eczacıdır. 3. Üçüncü düzey, altıncı devre cevapları. İyi niyet bir davranışı doğru ya da yanlış yapmaz. Ancak bir davranış kişisel olarak seçilmiş ilkelere dayanıyorsa yanlış olamaz. Kurallara uymamak aslında doğru bir davranış olabilir. Fakat kurallara uymamamak aslında doğru bir davranış olabilir. Fakat bu sadece kuraldan sapma ile bir ahlak ilkesine kesinlikle ters düşme arasındaki bir tercih durumunda söz konusudur. Ahlak ilkelerinin de yasal kurallar kadar hatta daha fazla önemi olduğuna inanılır. Evet, bu durum Haynes'i çalmakla karısını ölüme terk etmek arasında bir tercihe zorlamaktadır. Bir tercih yapılması zorunlu olduğu zaman çalmak ahlaken doğrudur. İnsan hayatını koruma ve ona saygı gösterme ilkesine dayanarak hareket etmesi gerekir. Hayır, Haynes karısı kadar ilaca ihtiyaç duyan başka insanlar da olup olmadığı konusunda bir karar verme durumundadır. Haynes karısına karşı duyduğu, kendi isteğine göre değil, söz konusu olabilecek bütün insanların hayatının değerini göz önüne alarak hareket etmelidir. Bu cevap örneklerinden de görüldüğü gibi Kolberg'in kullandığı ahlak programları kesin doğru ya da yanlış davranışı kolayca saptamaya uygun değildir. Burada dikkat edilen doğru ya da yanlış yargısına ulaşmak için gereken usta vuruştur. Kişinin hangi ahlak devresinde bulunduğunu bu usta vuruş gösterir. Kitabın 3. bölümünde incelediğimiz Milgram'ın parantez 1965 itaat deneyini hatırlayalım. Kolberg'in ahlak yargısı hikayeleri daha önce Milgram'ın itaat deneyinde denek olarak katılan üniversite öğrencilerine verilmiştir. Kolberg ileri ahlak düzeyinde olan deneklerin acı çekmekte olan bir başkasına elektrik şoku vermeyi kabul etmeyip emre karşı geleceklerini tahmin etmişti. Kolberg ahlak düzey ölçmesini Milgram'ın araştırmasına katılmış olan deneklerden sadece 34'ü üzerinde yaptığı halde sonuçlar tahminini kesinlikle doğrulamıştır. Şöyle ki 5-6. devrede olan 8 denekten 6'sı parantez 175'i emre karşı gelerek öğrenciye şok vermeyi durdurmuşlardı. Geleneksel düzeydeki parantez 3-4. devrelerdeki 24 deneyin ise sadece 3'ü parantez %12.5'i şok vermeyi durdurmuştu. Kolberg'in 5 farklı toplumda yaptığı araştırma sonuçlarıyla Obermeyer'in parantez 1973 Lübnan'da yaptığı bir çalışmanın sonuçları şekil 37 ve 38'de verilmiştir. Şekil 37'de Amerika, Çin ve Meksika'da orta sosyoekonomik düzeyde kentsel 10, 13 ve 16 yaşlarındaki erkek çocukların ahlak devreleriyle Türkiye ve Yucatan'da parantez Meksika 2 uzak köydeki erkek çocukların ahlak devreleri belirtilmiştir. Her ülkede 10 yaşındaki çocuklar için ahlak devreleri sıralaması bu devrelerin zorluk ya da olgunluk sırasıyla aynıdır. Amerika'da 16 yaşında bu sıranın 6. devre dışında tam tersi döndüğünü görüyoruz. Kentsel gruplarda 13 yaşında iyi çocuk eğilimi belirten 3. devre en fazla sayıda çocuk tarafından kullanılmaktadır. Meksika ve milliyetçi Çin'deki gelişme durumu da Amerika'dakine paralel olmakla birlikte daha yavaştır. 5. devrenin yalnız Amerikalı çocuklar arasında yaygınlaştığı görülmektedir. Wirint-Seman parantez 1972 sayfa 113 5. devrenin Amerikan hükümetinin ve anayasasının resmi ahlakını temsil ettiğini belirtmiştir. Bu bakımdan kişinin içinde yaşadığı toplum değerlerinin önemi de ortaya çıkmaktadır. Kentten uzak iki kırsal yöredeki çocukların ahlak devreleri gelişimindeki benzerlik göze çarpmaktadır. Geleneksel düzeyde parantez 3-4. devreler artış olmakla beraber 10 yaşındaki sıralamanın 16 yaşta da fazla değişmediğini, gelenek öncesi düzeyinin yaygın olduğunu görüyoruz. 5. ve 6. devreler kırsal gruplarda ortaya çıkmamaktadır. Obermeyer'in de parantez 1973 Amerikan ve Lübnanlı 11-20 yaşlarındaki deneklerle yaptığı araştırma Kolberg'inkilere benzer sonuçlar vermiştir. Parantez şekil 38. Lübnanlı deneklerde de 16 yaşında 3. devre en yaygın olarak görülürken 20 yaşındaki grupta 4. devre daha yaygınlaşmıştır. Bu bulgu yetişkinler arasında en yaygın ahlak gelişimi devresinin 4. devre olduğu gözlemiyle uyuşmaktadır. Kolberg'in ahlak gelişimi kurumu eleştirilmiş ve bu eleştirilerin sonucunda bir takım değişikliklere uğramıştır. Parantez Kolberg, Levine ve Hever 1983, Kolberg 1986. Aşağıda Kolberg'in kuramının en çok eleştirilen kısımlarını inceleyelim. Kolberg'in kuramı bilişsel bir kuram olduğu için ahlak gelişiminde davranışlardan çok düşünce ön plana çıkarılmaktadır. Bu yaklaşım eleştirilmiştir. Çünkü düşüncenin ahlaklı olması davranışın da öyle olacağı anlamına gelmez. Örneğin sürekli ahlaktan söz eden politikacıların ahlak dışı davranışlarda bulunduklarına sıkça rastlıyoruz. Hiç kimse düşünsel boyutta gelenek üstü düzeyde ahlak yapısına sahip olan ama davranışsal boyutta bunu hiç yansıtmayan kişiler istemez. Neyin yanlış olduğunu bile bile yanlış yapmaya devam eden kişilerin varlığı, düşünsel düzeyde belli bir ahlak yapısına sahip olmanın çok da bir şey ifade etmediğini ortaya koyar. İşte Kolberg düşünce davranış boyutunda ortaya çıkabilecek tutarsızlıklara hiç değinmemiştir. Kolberg'in en çok eleştirildiği noktalardan biri de kuramının evrensel olduğunu etmesine karşın öznel ya da kültürel değer yargıları içermesidir. Parantez Miller 1995. 27 farklı kültürde yapılan araştırmaların gözden geçirildiği bir çalışmada, parantez Snarey 1987, ahlak gelişiminin Kolberg'in öne sürdüğünden çok daha fazla kültüre bağımlı olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu çalışmada da görülmüştür ki bazı kültürlerde yüksek düzey ahlak anlayışı olarak görülen değerler Kolberg'in listesinde yüksek düzey olarak değerlendirilmemiştir. Bu değerlere örnek olarak İsrail'de kolektif mutluluk, Hindistan'da tüm yaşam biçimlerinin bir aradalığı ve yine de bireyin toplumla olan bağı gösterilebilir. Bu tür değerler bireyin haklarını ve adaletin soyut prensiplerini yansıtmadıkları için Kolberg'in yarattığı ahlak sisteminde yüksek düzeyde yer almazlar. Kolberg'in kuramında bireyci bir yalnızlık söz konusu olup özellikle toplulukçu, paylaşımcı bir yaklaşım önemsenmez. Görüldüğü gibi farklı kültürlerde yapılan araştırmalarda kuramın Kolberg'in iddia ettiği gibi bir evrensellik içermediği bulunmuştur. Kolberg'in sahaları kültürden kültüre değiştiği gibi cinsiyetler arasında da farklılık göstermektedir. Carol Gilligan, parantez 1982, 1996, Kolberg'in kuramının ilişkileri ve başkalarının düşünmeyi gerektiği gibi yansıtmadığını ileri sürmüştür. Kolberg, kişinin haklarına odaklandığı adalet perspektifinde bireylerin yalnız başlarına olduklarını ve ahlaki kararları kendi başlarına aldıklarını savunmuştur. Gilligan ise kişileri başkalarıyla bir ilişki içinde görmüş ve kişiler arası iletişimi, başkalarıyla olan ilişkileri ve başkalarını düşünmeyi önemseyen bir ahlaki bakış açısı geliştirmiştir. Gilligan'a göre özellikle böyle bir ahlak anlayışı kadınlar için daha geçerlidir. Kolberg'in yaklaşımı bir erkek olduğu ve araştırmalarının çoğunu erkeklerle yaptığı için bu şekilde oluşmuştur. Yani kuram kültürel olarak yanlı olduğu kadar cinsiyet açısından da bir yanlılık içermektedir. Gilligan, parantez 1992, 6-18 yaşları arasındaki kızlarla yaptığı araştırmasında ahlak içeren konuların insan ilişkileri çerçevesinde ele alınıp değerlendirildiğini gözlemiştir. Başka araştırmacılar da Gilligan'ın savını ve bulgularını destekleyici sonuçlar elde etmişlerdir. Parantez Galotti, Kosberg ve Farmer 1990 gerçekten de kadınların ve erkeklerin ahlaki çıkarımlarda farklı noktalardan hareket ettikleri bulunuyor. Ancak elde edilen bir başka bulgu da bu farklı hareket noktalarının birbirini tamamen dışlamadığıdır. Yapılan bir araştırmada her iki ahlak anlayışına da parantez adalete dayalı ve ilişkilere dayalı sahip kişilerin bulunduğu görülmüştür. Parantez Gilligan ve Attanucci 1988. Kızların ilişkilere odaklı bu ahlak anlayışlarını her ortamda dile getirmedikleri görülmüştür. Bunun bir nedeni kızların özellikle ergenlik çağına ilişkileri yıllarda ahlak anlayışlarının erkek baskın ortamlarda değer görmediğini algılamalarıdır. Bir araştırmada parantez Herter Vater ve Wittesel Vitesel 1996 kızların ahlak konularında toplu ortamlarda seslerini çok fazla çıkarmamaya dikkat ettikleri, yakın arkadaşları ve aileleriyle birlikteyken daha rahat kendini ifade edebildikleri bulunmuştur. Gilligan'ın cinsiyetler arasında ahlak anlayışı arasında fark bulması özellikle ABD'de büyük bir yankı uyandırmıştır. Bu farklar kültürel farklardan daha sonra elde edilmiş olmasına rağmen daha fazla ilgi çekmiştir. Bu durum dikkate değerdir. Şöyle ki Amerika'da yapılan araştırmalarda kadınlar ilişkiye dayalı ahlak anlayışı ve tercihlerinden ötürü (3. devre erkeklerden daha düşük ahlak düzeyinde bulununca bu kuramın sorgulanmasına yol açmıştır. Oysa ki aynı farklılık kültürler arası karşılaştırmalarda da ortaya çıktığında özellikle daha toplulukçu kültürlerde yeni ilişkili ahlak anlayışının (3. devre) yaygın olduğu bulunduğunda bu bir rahatsızlık yaratmamıştır. Kohlberg'in kuramındaki bir başka sorun kişisel ahlak düzeyi ile toplumsal ahlak düzeyinin her zaman uyuşmamasıdır. Örneğin 6. devredeki bir kişi zor bir ahlak sorunuyla karşılaştığı zaman evrensel ve mantıken tutarlı, ideal ahlak ilkelerine göre davranacaktır. Bu ilkeler yasalara ters düşecek olursa o kimse de yasalara ters düşecektir. Ancak bu kimse aynı zamanda yasaların toplum yararı için genel görüş birliği ve anlaşma sonucunda yapıldığının da bilincindedir. Burada sorun 6. devredeki bir kimsenin 4. devredeki bir toplumda nasıl yaşayabileceğidir. Bir başka eleştiri noktası ilke çatışması sorunudur. Örneğin çocukluğundan beri kan davasının boynunun borcu olduğunu öğrenen bir kimse için hasım aileden birini öldürmek çok önemli ve günlük yaşamının bir parçası haline gelmiş bir ilkedir. Gene yaşamı boyunca eğitim ve toplumdan edindiği yasalara uyma, adam öldürmeme gibi ilkeler kan davasıyla ters düşmektedir. Hangisi kazanacaktır? Hangisi daha üstün bir ilkedir? Jagoetti ve Erkut (1975) Türkiye'de yaptıkları bir araştırmada bu sorunlara değinmişlerdir. Bu araştırma sonucunda bilişsel gelişim sürecinin sosyo-kültürel etkenlerin belirlediği biliş konularının içeriğinden ayırt edilmesi gereği üzerinde durulmuştur. Görüldüğü üzere ahlak sorunu kişisel ve toplumsal etkenlerin birbiri içine girdiği bir sorun olarak belirmektedir. Çeşitli kuramlar ve özellikle bilişsel gelişmeyi ön plana çıkaran Kohlberg'in yaklaşımı bu konunun ayrıntılarına ışık tutmuş ve araştırmaya dönük kavramlaştırmaları sağlamıştır. Bu kurama yönelik eleştirel bakış da özellikle kültürel arası araştırmaların yapılmasına yol açmış ve bu alanda ciddi bilgi birikimine katkıda bulunmuştur. Sosyalleşmenin kültür bütünleşmesi içindeki rolü. Şimdiye kadarki kısımda sosyalleşmenin ne olduğunu kısaca görüp bir tür sosyalleşmeyi ayrıntılarıyla inceledik. Bu ahlak gelişmesi ya da ahlak sosyalleşmesiydi. Bu konuyu içinden etraflıca inceleyerek sosyalleşmenin ne olduğunu da daha iyi anlamaya çalıştık. Bu kısımda sosyalleşmeye dıştan bakarak daha makro düzeyden inceleyeceğiz. Bunu yaparak sosyalleşme yoluyla kişiden topluma geçeceğiz ve sosyalleşmenin toplum bütünleşmesi içindeki rolünü ele alacağız. Bu bizi giderek kültür benlik ilişkilerini incelemeye yöneltecektir. Bu konulara girmeden önce kültürü tanımlamamız gerekir. Ancak Güvenç'in de (1972 sayfa 95) belirttiği gibi kültür kavramının çeşitli anlamlarını içeren bir tanımlama olanaksız denebilecek kadar güçtür. Nitekim Kroll Eber ve Kuluç Hong (1952) Güvenç (1972) tarafından söz edilmiştir. (Sayfa 95) Nitekim Kroeber ve Kulunch Hong (1952) kültürün 164 farklı tanımını bulmuşlardır. Bununla beraber konumuz antropoloji olmayıp sosyal psikoloji olduğuna göre bizim için yeterli genelliği olan açıklayıcı bir kültür tanımını verelim. Kültür belirli bir toplumun üyelerinin doğada bulabileceklerinden daha fazla doyum sağlayabilmeleri için başardığı tüm maddi ve davranışsal düzenlemelerin örüntüsüdür. Toplumun üyesi olarak insanın geliştirdiği tüm bilgi, inanç, sanat, ahlak, adet, yetenek ve alışkanlıklarla toplumsal kurumları kapsar. Toplumun bir ikinci tanımı da ortak bir kültüre sahip bir insan topluluğudur. Parantez İngiliz ve İngiliz 1958 sayfa 133. Bu ve bundan sonraki kısımlarda kültür kavramını bu anlamda kullanacağız. Şimdi sosyalleşme ile tanımlamaya çalıştığımız kültürün ilişkilerini inceleyelim. Kültürün nesilden nesile geçerek devam etmesinde sosyalleşmenin rolü büyüktür. Bir toplum çocuk yetiştirme yollarıyla kültürünü yeni nesle öğretir. Böylece çocuk yetiştirme kültürün çok önemli bir öğesi olarak ele alınabilir. Çocuk yetiştirme yollarını bu bakımdan inceleyen antropolojik araştırmaların iki farklı yöntemsel yaklaşım kullandığını görüyoruz. Bunlardan birincisi antropolojinin geleneksel yöntemi diyebileceğimiz tek bir toplum derinlemesine çalışılmasıdır. Bu derinlemesini incelemede çocuğun sosyalleşmesini sağlayan çocuk yetiştirme yolları ayrıntılarıyla çalışır. Bu yaklaşımı sosyal ve kültürel antropoloji araştırmalarının büyük çoğunluğunda görüyoruz. İkinci bir yöntem ise çeşitli toplumlardaki çocuk yetiştirme yollarını karşılaştırmaktır. Burada bir kültürü derinlemesine incelemekten çok çeşitli kültürlerin belirli bir konuda karşılaştırılmasına ağırlık verilmektedir. Ayrım sonu, sayfa 344.